Ayrım 16.
Sartre'a göre insan özgürlüğe mahkumdur. İnsan kendisini yoktan var etmez. Ancak bir dizi seçimler ve kararlar aracılığıyla kendi özünü oluşturur. İnsan özgür seçimlerle kendi varoluşuna katkıda bulunabilen bir varlıktır. Benlik bilincine ve duygulara sahip olan, olayların farkına varabilen ve onları anlamlandırabilen insan seçme özgürlüğüne sahip hale gelmiştir. İnsan anı yaşama becerisinde mesafe kat ettikçe seçme özgürlüğünü daha etkin şekilde kullanabilir. Kısaca seçme, önümüzdeki seçeneklerden bir tanesini diğerlerinden ayırmak, gerçekleştirmek demektir. Basitten karmaşa doğru sıralayabileceğimiz üç tür seçme olduğu kanısındayım. Şöyle. 3. Mevcut seçeneklere yenilerini ekledikten sonra içlerinden bir tanesini seçmek. 2. Mevcut seçeneklerden bir tanesini seçmek. 1. Seçmekten vazgeçmek, seçmemeyi seçmek. Yukarıdaki şekilde görülen 3 basamak, seçme işleminin kalitesi giderek artan 3 düzeyini ifade ediyor. Birinci düzeyde, yani en basit düzeyde seçme gerçekleştiren kişi, seçim hakkını bir başkasına devreder. Söz gelişi bir erkek, mesleğinin veya evleneceği kızın seçimini annesine, babasına bırakır. Kişi bunu yaptığında, birinci basamakta yani en alt düzeyde seçme işlemi gerçekleştiriyor demektir. İkinci düzeyde seçme işlemini gerçekleştiren kişi, mevcut seçenekler içinden bir tanesini seçer. Üçüncü düzeyde seçme gerçekleştiren kişi ise araştırarak, üreterek önündeki mevcut seçeneklere yenilerini ekledikten, bir anlamda yaratıcılık gösterdikten sonra tüm bu seçeneklerden bir tanesini seçer. Hangi gazetede okuduğumu hatırlamıyorum. Bir hatırla hatırlatırsa sevinirim. Seçme hakkından vazgeçmeyle ilgili ilginç bir yazı vardı. Hatırladığım kadarıyla köşe yazarı şöyle diyordu. Sürekli fark etmez diyen insanlar görüyorum. Efendim kahveniz nasıl olsun? Cevap fark etmez. Ne zaman yemek yiyelim? Cevap fark etmez. Bunun sonu ne tür rejim, yönetim istersiniz dendiği zaman da yine fark etmez demeye varır. Oysa fark eder efendim. Çok fark eder. Kahveyi nasıl istediğinizi söylemelisiniz. Örneğin şekerli isterim demelisiniz. Gerçekten de ne istediğinizi fark etmeniz ve söylemeniz, yani seçim yapmanız hem sizin için fark eder hem de başkaları için. Sağlıklı seçimler yapabilmek kişiyi güçlü kılar. Özellikle psikolojideki bazı yaklaşımlara göre. Örneğin gerçeklik, reality, terapisine göre sağlıklı seçimler yapmak ruh sağlığının önemli göstergelerinden birisidir. Doğmak elimizde değildir. Ölmemek de elimizde değil. Bunları kabul etmeliyiz. Ancak bu ikisi arasında nasıl bir ömür süreceğimiz bir ölçüde elimizdedir ve yapacağımız seçimlere bağlıdır. Seçim yapmakta sıkıntıya düşmenin temel sebebi, Yalom'da bu görüşte, içimizdeki duyguları ve istekleri yeterince bilmemektir. Gerçek isteklerimizi fark edebildiğimiz ölçüde, sağlıklı seçimler yapmamız, kararlarımızı sıkıntıya düşmeden vermemiz kolaylaşır. Pirandello'nun Ağzı Çiçekli Adam adlı tek perdelik oyununda, elindeki ağır paketler yüzünden treni kaçıran sessiz müşteri, yapacak hiçbir şeyi olmadığını ileri sürmektedir. Ağzı Çiçekli Adam ise onun önünde pek çok seçenek olduğunu fakat kullanmadığını söyler. Örneğin paketleri arabada bırakabilirdi. Paketleri götürmediği için kızacaklara aldırmayabilirdi. Ağzı çiçekli adamın ağzındaki bir yaradan ötürü az ömrü kalmıştır. Sessiz müşterinin kullanmadığı seçme özgürlüğünü kısa bir süre sonra bütün bütüne kaybedecektir ve bu özgürlüğünü kullanmayıp sadece kaçırdığı trene esef eden sessiz müşteriye öfkelenmektedir. Ölümcül hastalıklar karşısında bile yaşamayı bırakmak veya kalan günlerin tadını çıkarmak gibi en azından iki seçenek vardır önümüzde. Hangisinin seçileceği kişiye kalmıştır. Kontrol etmek, canlıların yarına kalma çabalarında hayati önem taşıyor. Seçme işlemi ise kontrol etme etkinliğinde kullanılan önemli bir araç. Bu durumda seçmek, özellikle üst düzeyde seçmek, insanın var olma, yarına kalma uğraşında önemli bir dayanaktır. Eylem. İradenin ikinci boyutu eylemdir. Yaptığımız seçimler, gözlenebilir nitelikte olur veya olmaz. Eylemde bulunduğumuzda yaptığımız seçimler gözlenir hale gelir. Eylem ve davranış kavramları eş anlamlı değil. Tüm davranışlarımız içinden bilinçli, amaçlı ve örgütlü olanlara eylem adı verilir. Bazı kavramlar günlük yaşam içinde zamanla değişime uğrar. Örneğin benim kuşağım, müzakere dendiğinde liselerdeki sözlü sınavları, eylem dendiğinde ise sokaktaki gösterileri hatırlıyor. Oysa eylem, gösteriden daha genel bir kavram. Şu an kitap okumanız veya kalkıp bir çay demlemeniz birer eylem sayılabilir. Bir kişinin eylemleri başlıca iki nedene dayanabilir. Birincisi kendi seçimlerine dayanabilir. İkincisi başkalarının seçimlerine dayanabilir. Eğer kendi seçimlerinize dayanarak eylemde bulunuyorsanız, bu durumda iradenizi sergiliyorsunuz demektir. Örneğin, içinizdeki isteklere uygun bir meslek seçmiş ve bu mesleğe adım atmışsanız, bu konuda iradenizi sergilediğiniz söylenebilir. Eğer başkalarının seçimlerine dayanarak eylemde bulunuyorsanız, iradenizi sergilemiyorsunuz demektir. Bu durumda eylemleriniz bir başka iradenin ürünüdür. Örneğin çevrenizin isteklerine kapılarak size uygun olmayan bir mesleğe girmişseniz, bu konuda kendi iradenizi sergilemediğinizi düşünebilirsiniz. Bazen de içimizdeki isteklere uygun doğru seçimler yaparız. Ancak bunları eyleme dönüştürmekte güçlük çekeriz. Gerek isteklerimize uygun seçimler yapmak, gerekse bunları eyleme dönüştürmek konusunda insanların kendilerini ve birbirlerini eğitmeleri mümkündür. İrade eğitimi. İrade eğitimi ana çizgileriyle şu basamaklardan oluşmalı. 1. Kişinin çevrenin isteklerinden ayıklanmış, kendine ait isteklerini fark etme becerisinin geliştirilmesi. Eğer isteklerini fark etme konusunda bireyin iç engeli varsa, bu engelleri gidermek için kendisine psikolojik destek sağlanmalıdır. 2. Kişinin kendi isteklerini ve çevredeki gerçekleri dikkate alarak, başka insanların etkisi altında kalmadan seçim yapma becerisinin geliştirilmesi. 3. Yaptığı seçimleri eyleme dönüştürmek isteyen birey dış engellerle karşılaştığında bunları kendi imkanlarıyla aşmalı. Eğer bu engelleri aşma, yani eyleme geçme konusunda bireyin iç engelleri, örneğin bazı kalıp düşünceleri varsa bireye psikolojik destek sağlanmalıdır. Yukarıdaki ikinci madde ilgili yayınlarda karar verme becerisinin geliştirilmesi olarak adlandırılır. Aşağıda karar verme başlığı altında bu konuyu kısaca ele alacağız. Kişiler iradelerini güçlendirmek için sistematik olarak eğitim alabilecekleri gibi kendi kendilerini de eğitebilirler. İrade eğitimi her yaşta mümkündür. Çocuklara irade eğitimi. İrade eğitimi her yaşta mümkündür. Ancak bu eğitimin çocuklara verilmesi daha da işlevsel olabilir. Çocuklara irade eğitimi vermek istediğimizde temel stratejimiz çocuğun tek başına verebileceği bir takım temel kararları ona bırakmak olmalıdır. Bir takım küçük kararları sürekli çocuklar adına verdiğimiz zaman onları gelecekte özgür seçimler yapamayan, iradesi zayıf kişiler haline getirebiliriz. Gözlemlerime ve edindiğim bilgilere dayanarak şunu söylemek istiyorum. Çocuklar duygularını ve isteklerini fark etme ve ifade etme gücüne sahip, spontan davranabilen varlıklardır. Bu yüzden toplumsallaşma öncesinde çocukların irade sergileme potansiyeline sahip olduklarını söyleyebiliriz. Onların söz konusu spontanlıkları ve irade güçleri, onları korumak adına çevre tarafından, özellikle ana babalar tarafından törpüleniyor. Bu törpüleme işlemi sırasında bir takım kararlar çocuk adına veriliyor ve çocuk giderek spontanlıktan, özgürce seçimler yapmaktan uzaklaşıyor, adeta robotlaşıyor. Çocukların robotlaşmalarını, zayıf iradeli olmalarını önlemek için onların spontanlıklarını bastırmamak, en azından kendileriyle ilgili bir takım küçük kararları onlara bırakmak gerekir. Örneğin çocuğunuz, bu iki ayakkabıdan hangisini giyeyim diye sorduğunda ona, hangisini giyeceğine en iyi sen karar verebilirsin, en doğru kararı vereceğine güveniyorum diyebilirsiniz. Şüphesiz ki doğru karar verebilmek için çocuğun elinde yeterli veri yoksa ona gerekli veriyi vermeliyiz. Örneğin o gün hava yağmurlu, çamurlu olacaksa bunu söylemeliyiz. Belki iki ayakkabıdan hangisinin yağmura dayanıklı olacağını söylemeliyiz. Ancak bu ön bilgilerden sonra yağmura dayanıklı olanı giymesi gerektiği konusunda diretmemeliyiz. Oysa ana babalar çoğunlukla bunu yapmak yerine Çocuğu korumak adına yağmura dayanıklı ayakkabıyı çocuğun önüne koyuveriyorlar. Ve galiba bu korumacı tavır hayat boyu sürüyor. Küçükken çocuğun önüne doğru ayakkabıyı koyan ana babalar büyüdüğünde de hangi mesleği seçmesi gerektiğini söylüyorlar. Açıkça söylemeseler bile hissettiriyorlar. İnanıyorum ki, küçükken doğru ayakkabıyı kendi iradesiyle seçerek yaşama adım atan kişi, büyüdüğünde mesleğini eşini seçerken de doğru adımlar atacaktır. Aksi halde kişi, ben kendime bir gömlek bile alamam, hep eşim seçer diyen bir yetişkin haline gelebilir. Karar verme. İlgili yayınlarda seçme ve karar verme kavramları bazen eş anlamlı kullanılıyor, bazen de seçme, karar verme sürecinin son basamağı olarak tanımlanıyor. Bu ikinci yaklaşımın daha doğru olacağı düşüncesinden hareketle kısaca karar verme sürecinden ve türlerinden söz etmek istiyorum. Karar vermede sağlıklı basamaklar özetle şunlar olmalı. 1. Kararla ilgili olarak A. iç ve B. dış kaynaklardan veri toplamalıdır. A. iç kaynaklardan kasıt paralarla ilgili olarak kişisel duygularımızı, düşüncelerimizi, potansiyelimizi fark etmektir. Örneğin meslek seçimi söz konusu ise kişi ilgilerini ve yeteneğini doğru teşhis edebilmelidir. B. Dış kaynaklar ise karar verilecek konuyla ilgili çevresel uyarıcılardır. Örneğin meslek seçerken o mesleğin toplumdaki popülerliği hakkında toplanan veri dış kaynaklı bir veridir. 2. Verilebilecek kararlar yani karar seçenekleri belirlenmeli. Her bir seçeneğin artı ve eksi yanları dikkate alınmalıdır. 3. Mevcut seçeneklerden en uygunu seçilmelidir. 4. Yapılan seçimin sonuçları yani kararın işlevselliği değerlendirilmelidir. Karar verme tarzları konusunda çeşitli sınıflamalar var. Sıklıkla ifade edilen sınıflamalar şunlar. 1. Akılcı karar verme. Yukarıda sıralanan 4 basamağa göre karar verme. 2. Kararı ertelemek. Sabah ola hayır ola, yarın düşünürüz demek. 3. İç tepisel karar. Yeterli veri toplamadan, yüzeydeki duyguları ve düşünceleri doğrultusunda karar vermek. 4. Başkasının kararına uymak. Kararı çevreye bırakmak. 5. Kararsızlık çekmek. Karar verme konusuna kısaca değindik. Bu alandaki zengin bir literatürün yanı sıra ülkemizde yapılmış araştırmalarda bulunmaktadır. Sorumluluk alma. Sorumluluk kavramı günlük dilde varoluşçu yaklaşımdan farklı şekilde tanımlanıyor. Özellikle büyükler küçükleri kastederek sorumluluk sahibi dedikleri zaman üstü kapalı şekilde benim istediğim gibi veya ideal biçimde davranıyor demek istiyorlar. Eğer bir genç derslerine çalışıyor, ailede problem çıkarmıyorsa sorumlu davranıyordur. Aksi halde sorumsuzdur. Sorumluluk almaya varoluşçu yaklaşımda verilen anlam ise bundan oldukça farklıdır. Sorumluluk kavramını şöyle tanımlamak istiyorum. Bir insan belirli duygularının ve düşüncelerinin uzantısı olarak yaptığı veya yapmadığı şeylerden ötürü başka insanların veya şeylerin etkilendiğini fark edip ifade ederse, bu duyguların, düşüncelerin ve davranışların kendisine ait olduğunu kabul ederse, söz konusu duygularının, düşüncelerinin ve davranışlarının sorumluluğunu almış olur. Not A'da varoluşçu felsefede sorumluluk tanımı görülmektedir. Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Kişi duygularının, düşüncelerinin ve davranışlarının sorumluluğunu almalıdır. Ancak kişinin sorumluluk almasıyla çevrenin o kişiyi sorumlu tutması arasında kesin bir ayrım da olmalıdır. Önemli vurgulamak isterim ki kişi duygularının ve düşüncelerinin sorumluluğunu almalıdır. Ancak duygularından ve düşüncelerinden ötürü çevre toplum tarafından sorumlu tutulmamalıdır. Çevre kişiyi yalnızca davranışlarından ötürü sorumlu tutabilir. Kullandığımız dil genelde sorumluluğumuzu ne ölçüde aldığımızın güzel bir göstergesidir. Etkileşim ve psikodrama gruplarında daha çok ilk oturumlarda üyeler üzüldük, sevindik, merak ettik türünde ifadeler kullanırlar. Yöneticiler ise bu durum karşısında üzüldüm, sevindim, merak ettim şeklinde bir ifade şekli kullanmasını önerirler. Çünkü üzüldük diyen kişi üzülme sorumluluğunu kendi üzerine almıyor, tüm grup üyelerinin üzerine atıyor demektir. Üzüldüm dediğinde ise üzülme sorumluluğunu üstleniyor demektir. Benzeri şekilde bilimsel makalelerde, kitaplarda yapıldı, edildi şeklinde resmi bir dil kullanılması gerektiği savunulur. Yaptım şeklindeki bir ifadenin gayri resmi olduğu ileri sürülür. Bu geleneğin haklı yanlarının yanı sıra hatalı yanının da bulunduğu kanısındayım. Yapıldı ifadesi bir anlamda yazarın sorumluluğu üzerine almadığı anlamına geliyor. Yazarlar yaptım şeklinde ben dili kullandıkları takdirde başlangıçta belki biraz övündüklerini düşünüp rahatsız olabilirler. Ancak zaman içinde buna alışabilirler ve eserlerinin sorumluluğunu daha doğrudan üstlenmiş olurlar. İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabımda yaptım şeklindeki doğrudan ifadeyi benimsedim. Nitekim son yıllarda Batı ülkelerinde de bilimsel yazılarda benzeri yaklaşımın kullanılmaya başlandığına tanık olmaya başladık. Varoluşçu felsefeye göre tüm canlılar içinde yalnızca insan seçme özgürlüğüne sahiptir ve bu seçimlerin sorumluluğunu alabilir, almalıdır. Sorumluluğun alınması konusunda Sartre çoğunluktan daha uç görüşe sahiptir. Sartre bir insanın dünyadaki tüm eylemlerden kendisini de sorumlu sayması gerektiği görüşündedir. Dostoyevski de benzer şekilde düşünerek her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur demiş. Bence de bir eyleme en yakın olanlar en üst düzeyde sayılmak üzere dalga dalga tüm insanlar o eylemin sorumluluğuna sahip sayılmalıdırlar. En uzaktakiler belki eser miktarda çok az ama sonuçta pek çok kişi, pek çok şeyden sorumludur. Aşağıda depremde, trafikte, orman yağmasında herkes sorumlu başlığı altında bu görüşü örnekleyerek açıklayacağım. Ancak daha önce kolayca fark edemediğimiz sorumluluklarımıza ilişkin bir filmde sergilenen örneği sunmak istiyorum. Mavi Yıllar adlı bir roman ve bu romandan yola çıkan bir film vardır. Sophie adlı bir zenci kadın, çocukluğunda ve gençliğinde kendisini sık sık döven ağabeylerine karşı direnmeyi ve bir erkek gibi dövüşmeyi öğrenmiştir. Evlenir, yanında hizmetçi olmasını isteyen hakimin eşinin isteğini reddeder. Kendisine kızıp tokat atan hakime bir yumruk atar. Bunun üzerine beyazların saldırısına uğrayıp bir gözünü kaybeder. Üstelik hapse girer. Bu durumu yorumlayan yazar bu olayda o güne kadar zenci düşmanlığı yapmış herkesin ama bu arada Sophie'ye saldırarak onu bir erkek gibi dövüşür hale getiren ağabeylerinin de sorumluluk sahibi olduklarını ileri sürmektedir. Depremde, trafikte, orman yağmasında her şeyde herkes sorumlu. Kimi varoluşçular aslında bizim hiç sorumluluğumuz yokmuş gibi gözüken bir takım olaylarda sorumluluğumuzun bulunduğunu ileri sürüyorlar. Katılmamak mümkün değil. Marmara depremini ele alalım. Bir kişi, deprem bölgesindeki evlerin yıkılmasında benim hiç sorumluluğum yok. O evleri ben yapmadım. Malzemeden çalan müteahhitler sorumlu tutulmalı diyebilir. Oysa o evlerin yıkılmasında bazı müteahhitlerin suçu olabilir. Ancak hepimizin biraz olsun sorumluluğu var. Benim de var, bakınız niçin. O bölgenin deprem bölgesi olduğunu hepimiz biliyorduk. Adapazarı'nda, İzmit'te o yüksek binaların yapılmasına hiçbirimiz ses çıkarmadık. Yazılar yazmadık, kıyameti koparmadık. Kurallara uygun yapılmayan binalara, belediyelerden yasal olmayan yollarla, en azından tavassutla ruhsat alındığını sanırım bilmeyen yok. Ama bu durumu ısrarla dile getirmedik, kıyameti koparmadık. Hep ötekilerin, devletin, belediyelerin ya da komşularımızın bir şeyler yapmasını bekledik. Muhtemelen onlar da bizden beklediler. İşte bu yüzden sorumluyuz. İnsan bazen bir şeyler yaparak, bazen de bir şeyler yapmadan bazı durumların ortaya çıkmasına yol açabilir. Hepimiz trafik sıkışıklığından yakınıyoruz. Büyük şehirlerde, ara sokaklarda bile trafik sıkışıyor. Bu durumun nedenlerinden birisi tüm caddelerimizi ve sokaklarımızı ve hatta kaldırımlarımızı park yeri olarak kullanıyor olmamızdır. Sanırım yeni yapılan her apartmanın altındaki katın park yeri yapılması gerekiyor. Yapmayan küçük bir ceza ödeyip ruhsat alıyor. Bu konuda eğer zorlayıcı hüküm olsaydı, son 10 yılda yapılan tüm binaların altında park yeri bulunsaydı, kaldırımlarımız park yerine dönmezdi. Binalara zorunlu olarak park yeri yapılması konusunda kamuoyundan bir talep duymadım. Eğer aklımız ve elimiz yettiği halde böylesine bir talepte bulunmuyorsak, trafik keşmekeşinden karınca kararınca sorumlu sayılmıyor muyuz? Nasıl oluyorsa ormanlarımızın içine evler, siteler yapılıyor. Sanırım en geç 10 yıl sonra Sapanca Gölü'nün yanından geçerken çevrede hiç orman görmeyeceğiz. Sürekli yok edilmekte olan Sapanca Gölü çevresindeki ormanlar kime ait? Kıyılarımızdaki ağaç katli ve yazlık ev yapımı da hızla sürüyor. Bu çevrelere ister uzak ister yakın olalım, olup bitenlere ses çıkarmıyorsak, olup bitenlerin sorumluluğu bize de bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu? Size bu ve benzeri konularda ille de bir şeyler yapın demiyorum. Bir şeyler yapmaya veya yapmamaya siz karar vereceksiniz. Ama eğer yapmıyorsanız, ortaya çıkan sorunların tek kaynağı olarak başkalarını göstermeyin. Onlarla aynı sorumluluğu siz de paylaşıyorsunuz. Şu an evinizde veya arabanızda bir yangın söndürücü yoksa, bu durumun tek sorumlusu yetkililer mi, yoksa sizin de sorumluluğunuz var mı? Dünyada nice ülkede açlık var, orman kıyımı var. Bunları önlemek için gücünüzün tamamen sıfır olduğundan emin misiniz? Yoksa bir şeyler yapmaya, en azından yerinizden yekinmeye gücünüz var mı? Yukarıda dile getirilen sorunlar karşısında bir şeyler yapmıyor olmanızın sorumluluğunu kendi üzerinize alabilirsiniz veya ötekinin üzerine yıkabilirsiniz. Şimdi sorumluluğu üzerine yıkmaya alıştığımız ötekini ele alalım. Öteki. Son yıllarda öteki kavramı psikolojide ve tarihte üzerinde sıklıkla durulur bir kavram oldu. Sosyal psikolojide eskiden daha çok iç grup, dış grup ayrımı yapılırken, bir süredir dış grup yeni bir bakış açısıyla öteki olarak adlandırılıyor. Genel olarak söylemek gerekirse öteki birey dışındaki herkestir. Örneğin eşiniz, kardeşiniz veya çocuğunuz sizin için ötekidir. Ailenizi dikkate aldığınız zaman başka aileler ötekidir. Kişiler kendilerini çeşitli ülkelere mensup olarak tanımladıklarında diğer ülkelerin insanları onlar için ötekidir. Ötekiyle dost olmak mümkünse de zaman zaman galiba çoğunlukla ötekine peşin hükümlerle yaklaşırız. Ötekine şablonla, paradigmayla bakarız. Ötekiyle empati kurmayız. Eğer iş yerlerinde bir angarya iş varsa daima öteki en uygunmuş gibi gelir. Eğer bir terfi falan varsa ben, kendimiz en uygunmuş gibi gelir. Dış gruplardaki kişilerin yani ötekilerin kendi grubumuzdan farklı olduklarını düşünürüz. Söz gelişi A takımını tutan bir futbol sever, yakından tanısın tanımasın, A takımını tutan kişileri genelde sempatik bulur. Aynı kişi B takımını tutanların ise genel olarak A'yı tutanlardan biraz olsun farklı olduklarını düşünür. Oysa bu sırada B'yi tutanlar da aynı şeyin zıttını A takımını tutanlar için düşünmektedirler. Her iki taraf içinde diğer taraf ötekidir. Ülkemizde veya Avrupa'da Çinlilerle ilgili yaygın bir kanı vardır. Çinliler birbirlerine benzer deriz. Bir dergide okumuştum. Bir Çinli, biz Çinliler birbirimize benzemeyiz. Batılıların hepsi birbirine benzer diyordu. Aslında böyle olması doğal. Çevrenizde belirli bir yüz tipine sahip çok sayıda tanıdık varsa bunlar arasındaki farklılıkları yakalayabilirsiniz. Oysa Çinli tanıdıklarınız az olduğu, Çinli repertuarınız zayıf olduğu için Çinliler arasındaki farklılıkları yakalayamazsınız. Dil için de böyledir. Türkçeyi bilen birisi için C ve Ç sesleri birbirlerinden çok farklıdır. Ancak Türkçeyi bilmeyen birisi için bu iki ses birbirine benzer. Çinliler birbirlerine benzer dediğimiz zaman Çinlilere şablonla bakmış, onları adeta özetlemiş oluruz. Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri Çinli, dünya nüfusunun dörtte birinin için birbirine benzesin ki? Ötekine şablonla bakma, ötekini özetleme pek çok konuda karşımıza çıkar. Örneğin biz İtalyanların makarnacı olduklarını düşünürüz. Onlarsa bizim sürekli şiş kebap yiyip rakı içtiğimizi ileri sürerler. Oysa İtalyan mutfağı da Türk mutfağı da çok zengindir. 70'li yıllarda bir dergide okumuştum. Bir Eskimo şöyle diyordu. Bütün dünya bizim buzdan evlerde yaşadığımızı zannediyor. Ben görmedim, babam görmemiş, dedem anlatırdı. Buyurun bakalım, bu da Eskimo'lara yönelik bir şablonlama örneği. Bazı ülkelerde iyi pazarlamacıyı tanımlamak için çok iyi pazarlamacıdır. Eskimo'ya buzdolabı satar, deniyor. Eskimoların buna da canları sıkılırmış. Çünkü başka toplumlar gibi onların da büyük bölümü uzun süredir evlerinde buzdolabını zaten kullanıyormuş.